Bismillahirrahmanirrahim. İslam düşüncesi, İslam itikadının kültürle bir alakası var mıdır? Kendine has bir kültür anlayışı var mıdır? Yoksa din, kültür, sanat gibi konulara karışmaz mı? Yani sanat sanat içindir, kültür kültür içindir. Öyle mi bakacağız meseleye? Sanatı ve kültürü tamamen dinden bağımsız mı göreceğiz? Sanatı sanat için mi yapacağız? Allah için mi yapacağız? Belirli kurallara bağlı mı kalacağız? Yoksa sanattır deyip tamamen kendimizi özgür mü hissedeceğiz? Sanatın dinle bir alakası olmadığını mı düşüneceğiz? Bu meselede İslam'ın görüşü, İslam sanata da kültüre de kendisi şekil vermek ister, şekil verir. Sanatın ve kültürün dinle, imanla, diyanetle, ne bileyim ben, maneviyatla, milliyetle alakası yoktur demek doğru olamaz. Çünkü her din kendine göre bir sanat meydana getirecektir. Medeniyetin bir takım unsurları var tabi, onlardan biri de sanattır, kültürdür. Yani her din kendine göre bir sanat, bir kültür meydana getirecektir. Dolayısıyla dinden tamamen bağımsız görmek sanatı ve kültürü doğru olamaz. Hatta diyebiliriz ki Seyyid Kutup burada bilimi ayrı tutuyor. Yani bilim kimden olsa da alınabilir, teknoloji kimden olsa da alınabilir diyor. Matematik, fizik, kimya gibi ilim dalları bu hususta, yani Çin'de de olsa gidip alınız buyurulmuştur, alınabilir. Yani bilim ve teknoloji sanki dinle tamamen alakalı değilmiş gibi. Tam böyle söylemiyorsa da onu ima ediyor. Fakat şunu biz biliyoruz ki sonuçta bilim de dinin kontrolü altında gelişir ve gelişmelidir. Bilim dinin kontrolü dışında gelişirse işte atom bombası yapar. Halbuki atom bombasını İslam aslında kabul etmez. Hani düşman yapmıştır, sen de yapmak zorunda kalıyorsun, o başka mesele. Normalde hani kimse yapmasa daha iyidir. Kimse yapmamış olsaydı bunu İslam da, yani Müslümanlar da bunu yapmazdı. Çünkü Allah Resulü savaşta kadınların, çocukların öldürülmesini yasaklıyor. Hayvanların vesaire, suçsuzların, çiftçilerin, savaşa katılmayanların, mabetlere sığınanların. Ama atom attığınız zaman kimseyi bırakmaz, hepsini öldürür. Bebeleri de öldürür, hatta sonraki nesilleri bile etkiliyor. Sonraki, yani o topraklarda doğanlar sakat doğuyor. Demek ki yani bilim dinden tamamen bağımsız olmamalı, dinin kontrolünde olmalı. Hak dinin kontrolünde olmalıdır. Gerek sanat, kültürel faaliyetler, gerekse bilimsel faaliyetler din tarafından yönlendirilmelidir. Yani tabi esaslarını, ana esaslarını din koyacaktır. Bunun gibi. Yani haksız yere insanları öldürecek silahlar yapılmasını engellemek gibi. Bunu haram kılacak olan dindir. Yoksa matematiği, fiziği, bunlardaki formülleri, tabii ki bu dinin konusu değildir. Allah Resulü bir hadiste siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz buyuruyor. Neyle ilgili bunu söylemiş? Hurmaların aşılanmasıyla ilgili. Bu hurmaları niye aşılıyorsunuz ki demiş. Onlar da bunu vahiy zannetmişler, aşılamamışlar. O sene hurmalar iyi vermedi. Efendimiz'e gelip böyle oldu, sen bize böyle dedin, biz de böyle yaptık, yani aşı yapmadık bu sene. ve mal yok yani ağaçlarda, ürün yok ya Resulallah demişler. Efendimiz de buyuruyor ki ben size öyle kendi görüşüm olarak söyledim, ben anlamam bu işlerden, siz benden daha iyi bilirsiniz bu konuları buyurmuştu. Demek ki yani İslam çiftçiliğin hani nasıl yapılacağı, ne bileyim ben, matematik, fizikteki formüller falan, bunlara karışmaz tabii ki. Bunlar tabii İslam'ın konusu değil. Bunlar bilimin konusudur. Yani İslam dünyaya medeniyet kurmaya gelmiş. İnsanların ahlakını değiştirmeye, ıslah etmeye gelmiş. Nefisleri tezkiye etmeye gelmiş. Matematik için gelmemiş. Matematik, insanoğlu zaten kendisi de bulabiliyor. Dolayısıyla İslam bu alana karışmıyor. Ama İslam şöyle karışıyor. Diyor ki bu matematiği, bu fiziği, bu teknolojiyi şöyle şöyle şöyle kullanacaksın. Böyle böyle kullanamazsın. Caiz değildir diyor. İslam buna böyle karışır. Ama onun dışındakilere karışmaz. Yani İslam'ın ana esaslarına aykırı bir durum yoksa onlara karışmaz. Mesela diyelim ki Allah'ın yaratışı na müdahale. Bir bakıma genlere müdahale bu kapsamda ele alınabilir. Yaratışa müdahale. Kur'an-ı Kerim şeytanın şöyle dediğini haber eder bize. Şeytan dedi ki ben onları emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Demek ki bu şeytandandır. O halde bilim bu noktaya girmemelidir. Yani çünkü bunu şeytan söylüyor. Ben onları emredeceğim, yani vesvese vereceğim, onları yönlendireceğim ve onlar bu şekilde genlere müdahale de diyebiliriz yani. Yaratışa müdahale. Yani mesela bilimsel faaliyettir deyip de yani varlıkların yaratılışının değiştirilmesine kadar ilerlemek, bu şeytanın yaptırdığı bir şeydir diyor Kur'an. Ve bunun mutlaka ilerisi kötü olacaktır. Çok garip varlıkların ortaya çıkmasına, dengelerin bozulmasına sebep olacaktır. Kur'an-ı Kerim buyurur ki وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْم۪يزَانَ اَلَّا تَتْغَوْ فِي الْم۪يزَانَ. Allah göğü yükseltti ve bir takım dengeler koydu gökyüzüne. Yıldızlar arasında, gezegenler arasında itme çekme kuvvetleri. Allah bir takım mizanlar, dengeler koydu, ölçüler koydu. Bu ölçüleri sakın aşmayın. Elle tetgavu fil mizan. Mizanda haddi aşmayın. Yani demek ki insanoğlunun gökyüzüne de müdahalesi mümkün olabilir bu ayete göre. Ama ikaz ediyor. Sakın mizanı bozmayın. Bir denge kurmuşum ben yani. Bu dengeyi bozmayın. Aynı şekilde genler. Aynı kapsamda Allah'ın yaratışı. Buna müdahale ileride çok önemli sonuçlar doğurabilir. Çok büyük zararlar açabilir. Nasıl ki en basit hormonlar bile bir sürü hastalıklara sebep oldu. Yani her türlü bilimsel gelişmede iyi olmuyor yani sonucu. Öyle değil mi? Yani her türlü bilim iyi sonuç vermiyor yani. Demek ki bir kontrol lazım buna da. Yani bilimi ne kontrol edecek? Kur'an ona da temel esaslar koymuş. Yaratışa müdahale etmeyecek bilim. Yani demek ki bilim de bu gibi temel noktalarda dinin emrindedir. Aksi halde bilim haddi aşabilir ve insanlara zarar verebilir. Atom bombası da öyle işte. Neresi faydalı atom bombasının? Bugün mesela insanoğlu atom bombası atmaya korkuyor değil mi? Elinde olanlar da atamıyor korkusundan. Yani demek ki bu derece büyütmek bilimi iyi değil. Demek ki o istikamette geliştirmek iyi değil demek ki yani. Birilerinin eline geçiverse, Amerika gibi bir zalimin eline geçti işte o bilim ve ne yaptı? başkalarının da eline geçse, onlar da atmaya kalksalar daha neler olur neler. Demek ki evet, İslam'ın bir sanat anlayışı var, bir kültür anlayışı var. Mesela diyelim ki heykeltıraş her türlü çırılçıplak kadın heykeli yapıyor, mesela fotoğraflarını çekiyor ya da ne bileyim bir şeyler yapıyor. Ondan sonra işte sanat diyor. Yani yerin dibine bassın senin sanatın. Böyle sanat mı olur? Seninki hayvanlaşmak yani. Bu sanat mıdır yani? Çırılçıplak insan heykeli yapıyorsun, fotoğrafları çekiyorsun, yayınlıyorsun, sanatmış. Sonra mesela insanın ruhunu zedeleyen, yoran ve bozan müzikler. Sanat denilemez yani. İnsanın dengesini bozan, insanın ahlakını bozan, insanın itikadını bozan, insanın psikolojisini bozan, insanın sağlığını bozan, efendim sanat, müzik. Hayır, bu sanat değil, bu zararlı bir sanat yani. İslam'ın mutlaka bu hususta diyeceği bir şey vardır. İslam her şeyi kontrol altına almaya gelmiştir. Yalnızca kılık kıyafeti değil, yalnızca namazı niyazı değil, yalnızca kanunu değil. İslam her şeyi kontrol altına almak istemektedir. Sanat da buna dahildir, bilim de buna dahildir. Seyyid Kutup burada sanki bilim bunun dışındaymış gibi konuşuyor. Bu noktayı gözden kaçırmış. Yani bilim de dinin kontrolü altında olmalıdır. Tamamen dinden bağımsız bir bilim sonuçları kötüdür. Bilime de temel esasları din koymak zorundadır. Hakiki din mutlaka her alanda diyeceği bir şey vardır. Çünkü din hayat nizamıdır. Hayatın her alanına müdahale etmelidir, düzenlemelidir. Nasıl ki mesela bir devlet düşünün ki, mesela diyelim ki adam öldürmeyle ilgili kanunlar var. Mesela diyelim ki hırsızlıkla ilgili kanunu yok. Hırsızlarla ilgili kanun çıkarmamış bir devlet. Olabilir mi? Olamaz. Mesela anarşiyle ilgili diyelim ki kanun yok devlette. Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Mesela kaçakçılıkla ilgili, mesela uyuşturucuyla ilgili kanun yok bir devletin. Diyelim ki mesela bir sürü kanunlar var ama diyelim ki böyle bir kanun yok. Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Yani bunlar zararlı şeyler olduğuna göre mutlaka devletin kanunu olmak zorundadır. Mesela banka diye bir şey var diyelim. Mesela bankayla ilgili kanun yok. Olur mu öyle saçmalık? Ne varsa memlekette mutlaka o bir kanuna bağlanmak zorundadır. Modern devlet böyle olmak zorundadır. Yoksa öbür aşiret olur yani. Şimdi bir devlet bile her alanda kanun koyuyor, yönlendiriyor. Bir takım şeylere izin verip bir takım şeylere izin vermiyor. Nasıl olur da kainatın sahibi, sonsuz ilim sahibi olan Allah her alanda bir şey koymaz? Devletin yetkisi var da nasıl Allah'ın yetkisi yok? Devlet düşünüyor da nasıl Allah bunu bilmiyor, düşünmüyor? Böyle bir şey caiz olamaz. O halde Allah mutlaka bilime de yön veren hükümler indirmiştir. Kur'an'da, sünnette bu gözle bakılsa bunlar görülür. Tabii ki Seyyid Kutup bunu reddetmiyor. Ama yani onlardan alabiliriz diyor, fizik, matematik falan gibi bir takım şeyleri onlardan alabiliriz. Onların eserlerini okuyabiliriz, onlardan istifade edebiliriz diyor. Evet, istifade ederiz, doğru. Ama şu da bir gerçektir ki onlardan alınacak olanların bir kısmını İslam kabul etmez. Yani o alanı İslam kapatır. Çünkü o alan tehlikeli alandır. Bilime de İslam bir sınır çizmesi lazımdır. Bugünkü dünyadaki bilim, dinsizliğin hakim olduğu bir çağda olduğumuzdan dolayı, dinin hakimiyetinin olmadığı bir çağda olduğumuzdan dolayı, bilim tamamen kontrolsüz bir vaziyettedir. Elbette biz istifade ederiz matematikten, fizikten, ama dinin yasak bölge dediği bölgelere geçmemek şartıyla. Bu bir nokta, birinci nokta. İkinci bir nokta da şudur. İslam bize Çin'de bile olsa ilmi gidin alın buyuruyor. Tamam. Ama ilmi alın diyor. Maddi şeyleri alın demiyor. Ya mesela matbaayı aynen al demiyor. Telefonu aynen al demiyor. Onun ilmini al, kendin yap. Al, ilmini al diyor. İlim Çin'de de olsa gidin alın. İlmi alın. İlmi alın. O ilimle yapılan şeyler değil. O zaman ne oluyor? Onların yaptığı şeyleri aldığınız zaman onlara para ödüyorsunuz. Onlar zengin, siz fakir oluyorsunuz. Ve sizde ilim gelişmiyor, onlarda ilim gelişiyor. Çünkü siz hep hazıra alışmışsınız. Sizin profesörleriniz, bilim adamlarınız, icat yapan mucitleriniz hiçbirisi onlarınki kadar güçlü olmuyor. Çünkü onlar yapıyor, siz de hazır alıyorsunuz. Onlar daha zengin oluyor, onlar daha bilgili oluyor. Ve üçüncüsü, sizin nesliniz onlara hayranlık duyuyor. Bunların hepsi tehlikedir. Ama biz kendimiz o ilme göre yapmış olsaydık, neslimiz onlara hayranlık duymazdı. O zaman arabamızın adı Toyota, bilmem BMW, Mercedes olmazdı. Ahmet Mehmet olurdu. Ceylan olurdu, geyik olurdu taksilerimizin adı. Biz üretmiş olurduk. Bizim neslimiz hem daha bilgili olurdu, hem işsizlik olmazdı, hem fakirleşmezdik, hem onlara para ödemezdik, onları zengin etmezdik, hem de aşağılık kompleksimiz de olmazdı. Onlar bizden ilmi aldılar, tercümeler yaptılar, kendileri sonra geliştirdiler. Bu işin başı biziz zaten. Bilim zaten bizim elimizde gelişti. Ondan sonra onlar bizden aldı bilimi. Şimdi bizim yapmamız gereken şey de odur. Tercüme ederiz, alırız ama kendimiz geliştiririz. Kendimiz yapmalıyız. Bizi hazıra alıştırdılar. Kendi bilim adamlarımızı yetiştiremedik. Bundan kim mesuldür? Bu memleketleri Orta Doğu'da, İslam aleminde 80-90 yıldan beri hangi nizamlar hakim ise ve hangi devlet adamları gelip geçtiyse onlar mesuldürler. 100 yıldan beri bu topraklarda İslam hakim değil. O halde bundan da İslam mesul değil. 100 yıldan beri bizim inancımız, bizim düşüncemizdeki insanlar hakim değil. O halde bundan da biz mesul değiliz. Bu geri kalmışlıktan. Ama evvelindeki geri kalmışlıktan biz sorumluyuz. Bunlara müsaade ettiğimizden dolayı da günahkarız, sorumluyuz. Adam olaydık da engelliyeydik. Ondan dolayı sorumluyuz. Ama bizi suçlayanlar bilsinler ki 100 yıldan beri de onlar idare ediyorlar bu memleketlerimizi. Onlar da sorumludurlar. Bizim suçumuz onlara müsaade etmek. Direkt olarak değil, biz en direkt sorumluyuz. Onlar direkt sorumludurlar. Demek ki biz sadece İslam'ı inanç olarak görmemeliyiz. İslam'ın kendine has bir kültür anlayışı var, bir sanat anlayışı var, bir örf adet anlayışı var. Müslüman toplumların örf adeti İslam itikadına göre gelişir. Kafir toplumların örf adeti de ona göre gelişir. Demek ki inanç, örf adetleri de, kültürü de, sanatı da etkilemektedir. Kanunları da etkilemektedir. Dolayısıyla Müslümanların kanunlarıyla kafirlerin kanunları birbirine uymaz, uymamalıdır. Çünkü onların dini başkadır, bizimki başkadır. Onlara göre, o dine göre doğru olan bir şey, bize göre doğru olmayabilir. Bize göre doğru olan onlara göre doğru olmayabilir. Yani kanunlar dinin, din onu doğru görmeyebilir yani. Dolayısıyla her dinin mensubunun o dine uygun kanunlar meydana getirmesi icap eder. Sanat da öyle, kültür de öyle. Sanat adına her türlü haram işlenemez ki. Sanat diyor mesela bale. her tarafı meydanda mesela bir kız diyelim ortaya çıkıyor, hopluyor, zıplıyor, bir şeyler yapıyor, sanatmış bunun adı. Yani İslam'ın elbette ki sanata bir bakışı olacak yani. Çünkü İslam bir bütündür, parçalanamaz. Hayatın her alanı için gelmiştir İslam. Bir alan için gelmemiştir. Yalnızca inanç, yalnızca ibadet, ahlak değildir. Elbette ki hayatta ne var ise, toplumda sanat da olur, kültür de olur, örf adetler de olur, folklor da olur, şarkı türkü de olur. Yani mutlaka buna bir şey demesi lazım İslam'ın. Heykel de olur, müzik de olur. İslam buna bir şey diyordur. Ne diyor acaba? Kimini haram kılar, kimini serbest bırakır. Ve İslam toplumundaki sanat İslam'a göre olur. Efendim, sanatın, kültürün, müziğin, dini imanı olmaz, vatanı milleti olmaz. Bal gibi de olur, nasıl olmaz? Müslümanın sanatı başkadır, kafirin sanatı başkadır. Olur mu öyle şey? Bunlar din işi, dünya işi meselesi gibi bir ayrıma gidiyorlar. Halbuki İslam'da evlenmen de ibadettir, para kazanman da ibadettir. Lafa geldiği zaman çalıştıkları için ibadet yaptıklarını iddia ediyorlar. Namaz kılmayanlar, namaz kılmıyor ya da Allah'la savaşanlar hatta. Adam Allah'la savaşıyor, buna rağmen ben de çalışıyorum diyor. Bu da ibadet sayılmaz mı diyor. Sen lafa geldi mi çalışmayı ibadet kapsamında ele alıyorsun. Peki o zaman çalışma hayatının da madem ki ibadetmiş, o zaman Allah'ın dediği gibi olması gerekmez mi? Bu çelişki değil mi yani? Madem ki sen çalışma ibadettir diyorsun, o halde çalışma hayatının prensiplerini Allah koymalı. Çünkü ibadet Allah'a yapılır. Onun dediği gibi yapılır ibadet. Kafana göre ibadet olur mu? Yani ibadet etmek istemeyenler çalışmayı ibadet olarak görüyor, görmek istiyor. Ama çalışırken de helal haram dairesinde, yani helal dairesinden çalışmaya niyeti yok, harama da girmek istiyor, helal harama bakmadan çalışmak istiyor. Yani ibadet diyen sen değil miydin? İbadetse helal dairesinde olur, Allah'ın dediği gibi olur. Kafana göre ibadet olmaz. Namazı kafana göre mi kılıyorsun? İslam'ın mutlaka diyeceği bir şey vardır yani. Müzik nasıl bir müzik? Mutlaka diyeceği bir şey vardır. Demiş zaten. Şöyle şöyle olacak, böyle böyle olmayacak demiş. Sanat mutlaka diyeceği bir şey vardır. Heykel olacak mı olmayacak mı İslam toplumunda? Bir şey diyecek İslam. Her türlü sanata evet demez ki. İslam bazı şeyler reddetmeye geldi. Her şeyi kabul etmeye gelmedi ki İslam. Mesela şirki reddetti. Mesela bazı haramları haram olmadığını söyledi. Onlar haram değil, yanlış söylüyorsunuz dedi. Haramlar şunlardır dedi. Onların haramlarını değiştirdi, reddetti bazı şeyleri. Mesela Kabe'yi tavaf ediyorlardı ama çıplak olarak. Mesela tavafı kabul etti, çıplak tavafı reddetti. Mesela nikahı, talakı kabul etti. Zıharı mesela reddetti. Dedi ki böyle bir şey çirkin bir sözdür, bu boşanma sayılmaz. Kişi mesela karısına senin sırtın bana annemin sırtı gibidir artık dese, bu zıhardır. Bunu ebedi boşanma olarak söylerlerdi Araplar. İslam bunu boşanma olarak görmedi. Kablu zur dedi buna, çirkin sözdür dedi. Bir ceza getirdi ona, 2 ay hanımına yaklaşmama cezası getirdi. 60 gün oruç ya da cezası getirdi. Yani ne tamamen kabul etti ne tamamen reddetti, bir hüküm getirdi ona. Yani İslam bazı şeyleri tamamen kabul etmiştir, bazılarını tamamen reddetmiştir, bazılarını da kısmen kabul kısmen reddetmiştir. Aslı doğru ama bozulmuş ise doğru olan kısmını kabul etmiş, mesela tavaf gibi. Ama çirkinleştirilmiş olan, bozulmuş olan kısmını da reddetmiş, çıplak tavaf olmaz demiştir. Zıhar çirkindir demiş, boşama değildir ama demiş, fakat buna bir ceza getirmiştir böyle söyleyene. Bunun gibi yani İslam her alanda bir şey söylemiş. Ve nasıl olur da kültürde, sanatta bir şey demez? Kültür, sanat hayatın bir parçası değil midir? Mesela diyelim ki halk oyunlarında, mesela kız erkek mesela halk dansları yapıyorlar. Şimdi İslam buna ya evet ya hayır diyecektir. Bir şey diyecek yani. Efendim bu sanattır, bunun dini iman olmaz denilemez. Burada kadın erkek el ele tutuşuyor, birbirini elliyor. İslam buna evet veya hayır diyecek yani, caiz veya değil diyecek yani. Ben buna karışmam demez yani İslam. Mesela insanlar diyelim ki caz müzikleriyle mesela hopluyor zıplıyor mesela, her türlü sözler harama teşvik edici, tahrik edici sözler, İslam buna evet veya hayır diyecek yani, mutlaka bir şey diyecek. Dolayısıyla İslam'ın kendine göre bir sanat anlayışı vardır. Sanat İslam'dan bağımsız, dinden bağımsız olamaz. Müzik dinden bağımsız olamaz. Din o zaman demek ki bazı alanlar boş mu bırakıyor? Onu mu söylemek istiyorlar? Dinin bazı alanlarda söyleyeceği bir şey yok mu? Onu mu söylemek istiyorlar? Elbette ki var. O halde biz yalnızca inancımızı değil, kendi kültürümüzü de korumalıyız. Örf adetlerimizi de korumalıyız. Bazı örf adetler vardır mesela, korunmasa da olur. Diyelim ki mesela hani bizim doğuda hani eskiden beri biliriz, yarı şaka yarı ciddi yarı komik hani bir şey vardır. Soğanı getirir mesela, soğana vurur kırar. Yani bu bir örftür. Yani soğanı vurup kırar. Yani kesmez bıçakla. O da bir zevktir yani. Şimdi mesela bu örf, hani korursan koru, korumasan da koruma. Yani bir şey olmaz. Sana kalmış. Yani bunun medeniyetle bir alakası yoktur. Bu gibi şeyler topluma topluma değişebilir. Önemli değildir. Ama her şey böyle değil. Mesela diyelim ki doğuda mesela örf haline gelmiş kızlara miras vermemek veya mesela başlık parası almak. Şimdi din buna müdahale eder. Evet. Demek ki yani İslam'ın bu hususlarda söyleyeceği şeyler vardır. Müslüman bilimi alır, onların sanatında İslam'a aykırı olan bir şey yoksa onu da alabilir ama hepsini İslam'ın süzgecinden geçirir. Bugünkü dünyada devletler, milletler birbirini etkilemektedir. Televizyon var, her şey var, internet var. Bugünün dünyasında tamamen İçinize kapanık olamazsınız. Bu mümkün değil. Ama onu kendinize uygun hale getirip kullanabilirsiniz. Dolayısıyla İslam, İslam ümmetini korumak için böyle davranmamızı ister. Yoksa İslam ümmeti bozulur. Kendi kültürümüzü, sanatımızı, örf adetlerimizi bile korumalıyız. Aksi halde onlara benzemekten kurtulamayız. Eğer kültür, sanat, bilim İslam'a aykırı bir şeyler içermiyorsa İslam onları kabul eder. Ama içeriyorsa İslam onları kabul etmez. Mesela diyelim ki tarih bir bilim dalı. Kendince bir takım esaslar koymuş olabilir. Ama bu esaslar Kur'an'a uymayabilir. Allah'ın dediği doğrudur. İnsanların dediği doğru olacak değil. Mesela bilim adına söylenen her şey doğru değil ki. Diyelim ki ilk insanların konuşma bilmediği, hayvan gibi olduğu falan. Bunlar doğru değil ki. Kur'an'a göre, Kur'an buyuruyor ki ilk insan Adem'di ve peygamberdi. İnsandı, peygamberdi, konuşuyordu, anlatıyordu evlatlarına İslam'ı. Peygamberin vazifesi anlatmak zaten. Yani şimdi bu tarih bilimi denilen bilim sanki o zamanlara gitmiş de bunu mu keşfetmiş? Hayır. Bildiğinden mi konuşuyor sanki? Tahminde bulunuyor. Sanki kesin delillere mi ulaşmış? Tahminde bulunuyor. Ben bu durumda elbette ki Rabbimin kelamına bakarım. Yani şu bir gerçektir ki bilim, bilhassa da felsefe, tarih gibi bilim dalları, bunlar İslam'ın demediğini diyebilirler, dikkat etmek lazımdır. Ve de kesin bir delilleri de ellerinde yoktur. Tahminlerini bilim diye yutturuyorlar. Aynen Darwin teorisi gibi, evrim teorisi gibi. Yani hiçbir bilimle alakası da olmadığı halde yani bilim adamı sıfatına girip kendi fikirlerini, kendi tahminlerini bilim diye yutturuyorlar. Aynı şekilde sanat için, kültür için bunların hepsinin İslam'ın süzgecinden geçirilmesi lazımdır. Bir takım esasları İslam'a aykırı olabilir. O esaslar kabul edilemez ama onun dışında bilim olarak alınabilir. Aynı zamanda Kur'an'ın tefsirinde, hadislerin yorumunda yani İslami ilimlerde de onlardan, onların müsteşriklerinden, şarkiyatçılardan istifade etmek, bu çok tehlikeli bir konudur. İslam alimlerden istifade etmek dururken tutup da Koltziherlerden istifade etmek, efendim işte o da bilim adamıdır deyip de iman etmemiş olanlardan imanla ilgili bir kitabı yorumlamalarını istemek, onların yorumlarına güvenmek doğru olamaz. Bunlar çok tehlikelidir. Ve bugün de böylesi akımlar mevcuttur. İslam alimlerinin içtihatlarını kabul etmeyenler bakıyorsunuz, müsteşriklerinkini kabul ediyorlar. Onların dediği gibi konuşuyorlar. Bu hususlarda da Müslümanlar dikkat etmek zorundadır. Takva sahibi olmayan, Müslüman olmayan, hatta Müslüman bile olmayanlardan istifade edenler var. Bırakınız onları, Müslüman olduğu halde ilim sahibi ve takva sahibi olmayan, samimiyeti bilinmeyenlerden bir şey almamaya çok dikkat etmelidirler. Çünkü bu şekilde din bozulmaktadır. Bu da bilhassa da ehli kitabın hakim olduğu şu zamanda, ya da dinsizliğin de diyelim daha doğrusu. Çünkü ehli kitap da hakim değil aslında. Çünkü ehli kitap dinsizliğe sebep oldu. Ruhbanlık ve teslis akidesi gibi yanlışlıklar dünyada dinsizliğe sebep oldu. Bilim dinsizce gelişti. Dinin kontrolünde gelişmedi. Hristiyanlığın da etkisi yoktu üzerinde. Yahudiliğin de. Zaten Müslümanlar da hakimiyetlerini kaybedince birkaç asırdan beri bizim de hakimiyetimiz olmadı bilimin üzerinde. Ve bilim dinsiz bir bilim oldu çıktı. Onların yaptığı yorumlar, o alemden bize gelen herhangi bir kültür, sanat, bir takım yorumlar, bunlara dikkat edilmesi lazımdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim hem Bakara'da hem Ali İmran'da hem daha başka yerlerde buyuruyor ki onlar sizi tekrar imanınızdan sonra döndürüp kafir yapmak isterler. Onlar, ey iman edenler, o ehli kitaba uymayın, onlara itaat etmeyin. Onlar sizi tekrar imanınızdan sonra döndürüp kafir yapmak isterler. Böyle planları budur. Onların öfkeleri ağızlarından taşıyor. kalplerinde sakladıkları ise ondan da daha büyüktür buyuruyor. Onlar sizi asla sevmez, sizden razı olmazlar. O Yahudi ve Hristiyanlar, siz onların, hatta tettebi'a milletehum, onların milletine, dinine girene kadar, ittiba edene kadar, daha doğrusu dine girmek de değil, ittiba etmek. Yani onların dinlerine, onların hayat tarzına, onların fikirlerine, inançlarına ya da hayat tarzlarına uyuncaya kadar, illa da yani onlar gibi olmanız da gerekmiyor. Onların istediği o da değil. Yani bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Müslümanın Hristiyan olmasını çok da istediği de yok. Onu şart da görmüyor. İstediği şudur, misyonerlerin asıl istediği şey Müslümanların Hristiyanlaşması da değil. O olursa iyi ama olmasa da şunu istiyor. Biz onların dinlerine tabi olalım, onların hayat tarzına, yani onların medeniyetlerine tabi olalım istiyor. İttiba edelim, onların medeniyetlerine uyalım, Müslüman olduğumuzu zannedelim, kendimizi Müslüman görelim ama onlara uyalım. Dolayısıyla Allah bu ayetlerini neden bize gönderdi? Kendi inancımızı da, kültürümüzü de, sanatımızı da korumamız için. Onlara benzemeyin. Onlar kertenkelenin deliğine girseler siz de gireceksiniz, dedi Efendimiz. Onlar kim ya Resulallah, ehli kitabı mı kastediyorsun, dediler. Başka kim olacak ki, dedi. Efendimiz burada İslam ümmetinin hem dinini, yani itikadını, ibadetini, ahlakını, ahkamını korumak istediği gibi kültürünü, sanatını, örfünü de korumak istiyor. Çünkü kertenkelen deliğine girseler demek ne demek? Yani onlar böyle olmadık işler yapacaklar. Olmadık kılık kıyafetler, olmadık müzikler, saçma sapan müzikler, saçma sapan kültürel faaliyet adı altında bir sürü saçmalıklar, spor adı altında bir sürü saçmalıklar yapacaklar. Siz de onlara benzeyeceksiniz. Yani mesela diyelim ki adam spor adı altında mesela boğaları öldürüyor. Yani bu şimdi insanlık değil yani. Hayvanın her tarafına kılıcı batıra batıra batıra batıra öldürmek, bunun neresi insanlık? Yani öyle sporda dalları geliştiriliyor ki yani insanın yüreği ağzına geliyor yani. Yani öldü ölecek gibi adeta. Arabalarla, motosikletlerle öyle şeyler yapılıyor ki yani insan ödü kopuyor. Oturduğun yerde sen ödün kopuyor. Yani bu neresi spor şimdi bunun? Bu insan hayatını tehlikeye atmaktır. İslam'ın mutlaka bu alanlarda da diyeceği bir şeyler vardır. Dolayısıyla Müslümanlar İslam'ı bir bütün olarak ele almalıdırlar. Yalnız inanç, ibadet, ahlak olarak değil, aynı zamanda ahkam, gündelik hayatımızla ilgili kanunlar yani, aynı zamanda kültür, sanat, örf, adet, her alanda dinlerine müracaat etmek zorundadırlar ve öbürlerinden uzak durmak zorundadırlar. Gerek İslam'la ilgili araştırmalarına dikkat etmek, gerekse diğer alanlarda, kültürde, sanatta, her alanda onlardan bir şey alınırken dikkat edilmesi, teslim olunmaması, teslimiyetçi bir mantıkla yaklaşılmaması gerekir. Müslümanın milliyeti onun inancıdır. Yani Müslüman için bir tek milliyet vardır. Irk değildir o. O onun inancıdır. Müslüman meseleye ırk açısından bakmaz. İnanç açısından bakar ve biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi ırk açısından bakanlar gerici toplumlardır, cahiliye toplumlarıdır. Irk üstünlüğünü düşünenler, kendi ırkını üstün görenler veya bir insana değer verirken kendi ırkındansa değer verenler, ırkından değilse değer vermeyenler. Bunlar gerici toplumlardır. Ve batılılar Huntington'un da ifade ettiği gibi Medeniyetler Çatışması makalesinde söylediği gibi önceleri kralları uğrunda savaştılar. yıllarca krallarının hatırı için kralları uğrunda savaştılar. Sonra bir basamak ilerlediler, yükseldiler. Irkları uğrunda savaşmaya başladılar. Yani şahıslar için değil de ırk için savaşacak düzeye geldiler. Daha sonra da ideolojiler uğrunda savaşmayı öğrendiler. Yani 19. asırdan itibaren aşağı yukarı 20. asrın işte ortalarına veya son çeyreğine kadar ideolojiler uğrunda savaşmayı öğrendiler. Son 30-40 yıldır ya da 20-30 yıldır da inançları uğrunda savaşacak noktaya henüz daha yeni gelebildiler. Henüz de aslında tam da gelmiş de sayılmazlar. Kısmen inançları uğrunda savaşmayı öğrendiler. İslam ise bize bunu 1400 sene evvelden öğretti. İslam hiçbir zaman krallar için savaşmadı, savaştırmadı. İslam hiçbir zaman ırk için savaşmadı, savaştırmadı. Tam tersine Peygamberimiz buyurdu ki, ırk için, ırkçılık uğrunda, ırkçılığa davet eden, mücadele eden bizden değildir. Irkçılık uğrunda savaşan bizden değildir. Irkçılık uğrunda ölen de bizden değildir. Ya Resulallah, kimdir Allah yolunda olan, ırk uğrunda savaşan mı, gösteriş için savaşan mı, ganimet için savaşan mı? Buyurdu ki sadece ve sadece Allah'ın kelimesi olan La İlahe İllallah'ı yüceltmek için, Allah'ı bütün dünyaya hakim kılmak için savaşanlar ancak onlardır Allah yolunda olanlar ve mücahit olanlar. Şehit olanlar, gazi olanlar onlardır. Onun dışındakiler cahiliye ölümüyle ölürler. Irk uğrunda ölenler bizden değildir diyor Peygamberimiz. Müslüman şunu bilir ki herkesin kanı aynı. Herkes Adem ile Havva'nın kanını taşıyor. O kadar. Bunu bir üstünlük ölçüsü olarak kabul etmez. Demek ki batılılar ancak kaç bin sene sonra bu düzeye geldiler. İnanç uğrunda savaşma düzeyine geldiler. Mesela Reagan aslında yani henüz de tam da bu noktaya gelmiş de değiller. Çünkü gerçekte bir şu anda çok da sarıldıkları, inandıkları bir dinleri de yoktur. Bugün batıda yapılan anketlerde %70'inin hiçbir dine inanmadığı ortaya çıkmıştır. Yeni nesiller özellikle dini safsata olarak görmektedirler. Dolayısıyla aslında bunların savaşları henüz tam da inanç savaşı değildir. Bazıları için bu söz konusudur. Hala büyük kitleler aslında menfaat savaşı yapmaktadırlar. Amerika'nın saldırısı haddi zatında ne içindir yani? Herkes biliyor. Herkes biliyor. Önce menfaatleri, ondan sonra hayat tarzını yayma savaşını veriyor. Reagan mesela Amerikan eski başkanlarından 1987 idi sanıyorum. Libya'ya müdahale ettiğinde, Kaddafi'nin çadırını bombaladığında şunu söylemişti. Bunlar bu İsmailoğulları yani Müslümanlar yalnızca bizim bölgedeki varlığımıza karşı çıkıyor değiller. Bunlar aynı zamanda bizim hayat tarzımıza da karşı çıkıyorlar. Hayat tarzımızı da reddediyorlar. Yani yalnızca bizim bölgedeki varlığımızı reddetmiyorlar. Hayat tarzımızı da reddediyorlar bunlar yani. Demişti. Doğru, evet, Müslümanlar elbette ki onların hayat tarzlarını reddeder. Ama bakın daha yeni o düzeye gelebilmiş. Hayat tarzı mücadelesi verecek düzeye gelmiş. Bu nasıl oldu? Doydular maddeden. Maddeden doydular. Krallar uğrunda savaştılar. Yani insan böyle kaç bin senede mi doğruyu bulacak? İslam hemen insanlara doğruyu gösterdi. Ne için savaşmalısın? Krallar uğrunda mı? Hayır. Onlar asırlarca krallar uğrunda savaştılar. Sonra buna değmeyeceğini anladılar. Sonra ırk önemlidir dediler. Irkımız için savaşalım dediler. Sonra onun da yanlış olduğunu anladılar. Yani herkesin kökü aynı. Irk dediğiniz sonra da ayrılmış birbirinden. Türk olmuş, Kürt olmuş, Arap olmuş, Çinli olmuş, İngiliz olmuş. Yani aslında kökeni aynı, bunu da anladılar. Bu da yanlış. Kafatasçılık, renkçilik, bu da yanlış. Bunlar tabi hep bunlar asırlarca bu dava için savaştılar. Çok adam öldürdüler, çok kanları aktı, ondan sonra anladılar. Sonra dediler ki hayır efendim, bundan daha önemli bir şey var. İdeoloji, fikir dediler, fikir. Fikir için savaşmalıyız. Büyük kafalar, orta kafalar, küçük kafalar. Küçük kafalar kişilerle uğraşır, orta kafalar olaylarla ilgilenir, büyük kafalar da fikirlerle ilgilenirmiş hani. Yani bunlar daha yeni yeni biraz az bir şey kafaları büyüdü ve artık fikir için mücadele aslında genel Müslümanların geldiği seviyede değiller. Çünkü Müslümanlar din için mücadele eder. Bunlar ise sonuçta hala da çok da bağlandıkları bir dinleri yoktur. Ellerinde böyle değiştirilmediğine inandıkları, Allah'tan geldiğine inandıkları bir kitapları yok. Bunu iddia etmiyorlar zaten. Ne Tevrat'ı ne İncil'i böyle görmezler. Ve dolayısıyla bunların mücadelesi aslında hala Müslümanların mücadelesinin çok çok gerisindedir. Yani bana neyle ilgilendiğini söyle, sana ne kadarlık bir kafan var onu söyleyeyim. Küçük kafalı mısın, orta kafalı mısın, büyük kafalı mısın? Ne için mücadele ediyorsun? Söyle bana, ben de sana kafanın derecesini söyleyeyim. Irk için mi mücadele ediyorsun? Makam için mi mücadele ediyorsun? Mal mülk için mi mücadele ediyorsun? Ne için mücadele ediyorsun? Bana mücadeleni söyle. Sana ne kadarlık adamsın söyleyeyim. Şimdi bunlarınki de bu gözle yani bakıldığı zaman ne kadar adam oldukları ortaya çıkacaktır. Bir insanın veya bir toplumun seviyesi o insanın veya o toplumun davasına bakılarak anlaşılabilir. Davaları ne kadar önemli veya önemsiz ise onlar da o kadar önemli veya önemsizdir. Kafalar büyüdükçe insanın davası, insanların davası değişecektir. Küçük kafalıların davası küçük olacak, kafa büyüdükçe dava da büyüyecektir. Ve nasıl ki her bid'at bir sünneti öldürüyor, aynı şekilde bu ırkçılık denilen bela da insani değerleri öldürüyor. Irka bakıyor, bakması gereken noktaya bakmıyor. Kendi ırkındansa, kıymetsiz bir insan bile olsa ona kıymet veriyor. Başka bir ırktansa, kıymetli bir insan da olsa, ele öpülecek bir insan da olsa ona kıymet vermiyor, onu çok sevmiyor, çok bağlanmıyor. Halbuki bu doğru değildir. Kıymetli insan kıymetlidir, kıymetsiz kıymetsizdir. İster senin ırkından olsun, isterse olmasın. Meseleye böyle bakmak icap eder. Yani Müslüman çamura bağlı değildir. Toprağın çamuruna bağlı değildir. Müslüman illa da işte aynı ırktanız deyip onu çok öyle yüceltmez. Evet, kendi ırkını belki biraz daha fazla sevebilir. Akrabalarıdır çünkü genellikle. Ama kendi ırkını biraz daha sevmesi ırkçılık demek değil. Fakat ırkçılık noktasına getiriyor olabilir. Hangisi ırkçılık noktasına gelmiştir? Mesela kendi ırkını diğer ırklardan üstün görüyorsa, kendi ırkından olanı hep haklı buluyorsa, ondan taraf oluyorsa, haksız olsa bile ondan taraf oluyorsa, bu artık ırkçı olmuş demektir. Müslüman için bir tek yurt vardır, o da İslam yurdudur. İslam yurdu, İslam'ın hakim olduğu yerdir. Darul İslam'dır. İslam'ın hakim olmadığı yerde Darul Harp'tir. Hanefilerde de fetva bu şekildedir. İslam'ın hakim olmadığı yerde kendisi doğmuş, büyümüş de olsa oraya bağlanmaz. Allah'ın hakimiyetinin gerçekleştiği yer onun vatanıdır. Bu inancı üstün tutan bir bakış açısıdır. Benim inancımın hakim olduğu yer benim vatanımdır diyebilmek, bu insanın kafasının büyümesiyle mümkündür. Böyle bakabilmek, büyük kafaların yapabileceği şeydir. İslam insanın kafasını büyütmektedir. Küçük kafalı bir insanı bile İslam bu şekilde yüceltiyor. Yani nerede doğduğun, büyüdüğün önemli değil. Evet, insan doğduğu, büyüdüğü yeri biraz daha hani alışkın olduğu için daha sıcak bakabilir. Ama illa da benim vatanım, doğduğum, büyüdüğüm yer demek değildir. İslam hakim değilse, orada cahiliye hakim ise, bir başka yerde de İslam hakim ise ama orada doğup büyümemişsek, biz yine de o doğup büyümediğimiz ama İslam'ın hakim olduğu o toprakları daha üstün görürüz, daha kendimize daha yakın buluruz. Çünkü orada Rabbimizin dedikleri oluyor. Bu üstün bir bakış açısıdır yani. Rabbimin dediğinin olduğu yer benim için en güzel yer olmalı. Benim vatanım olmalı. Öyle görmeliyim. Rabbimin dediği olmuyorsa o zaman ben orayı doğmuş büyümüş olsam da vatanım gibi de göremem. Çünkü Rabbimin dediği olmuyor. Yani benim için ne önemli olmalı? Rabbim mi hakim, başkaları mı hakim? Ben bu yönden bakmalıyım meseleye. Bu büyük kafaların bakış açısıdır. Ve İslam bize bunu öğretiyor. Kafamızı büyütüyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, iman ettikten sonra hicret edip mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve bu mücahitleri barındırıp destekleyenler, bunlar birbirlerinin dostlarıdırlar, akrabalarıdırlar. Allah bizi kimle akraba yapıyor? Allah yolunda cihad eden, mallarıyla, canlarıyla cihad eden ve cihad edenleri destekleyenler, hicret edenler, Allah için hicret edenler, bunları bizim akrabamız ve yakınımız olarak kabul ediyor. Dolayısıyla İslam medeniyeti yani İranlıların medeniyeti, Arapların medeniyeti, Türklerin medeniyeti, Kürtlerin medeniyeti demek değil. İslam medeniyetinde hepsi de olur. Önemli olan orada Allah'ın hakimiyetinin gerçekleşmiş olmasıdır. Ve ayetin devamında buyuruyor ki, iman ettikten sonra hicret etmeyenlerle sizin bir bağınız yoktur. Akrabanız da olsa onlardan mesul de değilsiniz. Yakınlık ve dostluk yoktur aranızda. Ve mesela yine Allah Azze ve Celle bize bazı misaller veriyor. Mesela Lut'un karısı, Lut'un karısıdır ama kafiredir. Allah onunla Lut'un arasında bir ilişki olamayacağını ve Lut'un karısının helak olacağını haber vermiştir. Diğer taraftan Firavun'un karısı, birisi bakın Lut'un karısı, bir peygamber karısı ama kafiredir. Allah onu affetmiyor. Allah'ın baktığı gibi bakmak zorundayız. Allah bir peygamberin karısı olduğu halde Lut'un karısını affetmiyor ama bir Firavun'un karısını affediyor, onu överek anlatıyor Kur'an'da. Misal veriyor onu. Lut'un karısıyla Firavun'un karısını zıt misaller olarak Kur'an-ı Kerim misal veriyor. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki Müslümanın milliyeti inancıdır. Yani Allah bu yönden bakıyor, siz de bu yönden bakmalısınız meselelere. Yani karın da olsa, anan da olsa, baban da olsa, aynı dinden değilsen onu yakın olarak göremiyorsun. Çünkü senin için kan bağından daha önemlisi inanç bağıdır. İşte bu tarz bir milliyetçilik var İslam'da. Yani inanç milliyetçiliği, ırk milliyetçiliği değil. Bu insanın asalet kazanmasıdır. İnsanın daha üstten meseleye bakabilmesidir. İnsanın yükselmesidir. Henüz Avrupa, Amerika daha bu yönden meseleye bakabilecek düzeye gelmemiştir. Hala sadece birçoğu menfaat savaşı vermektedir. Bir kısmı da evet İslam'la savaşıyor. Ama aslında kendi dinine çok bağlı olduğundan değil. Gene yani İslam'la savaşması İslam'la savaşmaktır. Fakat bu savaşı kendi dini namına değildir. Çünkü aslında kendisi çok bağlı değildir dinine. Hatta çoğu inkar etmektedir. Ama İslam'a karşı savaşmaktadır. Dolayısıyla bu İslam düşmanlığıdır. Hristiyanlık değildir yani. Hristiyanlığı sevdiğinden değildir. Demek ki şu anda halen de İslam'ın insanlığı getirebildiği düzeye daha gelememişlerdir. Mesela Peygamberimizin hayatında buna benzer çok sahneler var. Onlardan birisini buraya almış. Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün oğlu Abdullah. Münafıkların reisiydi babası. Babasının adı da Abdullah, kendi adı da Abdullah. Babası bir fitne çıkarmıştı ve oğlu Abdullah babasını öldürmeyi Peygamberimize teklif etti. Dedi ki ya Resulallah, babamı öldürteceksen bana emret, ben öldüreyim. Çünkü dedi bir Müslüman kardeşim gidip onu öldürürse belki ben ona karşı içimde böyle bir burukluk hissederim, belki kızgınlık hissederim. Bir kafire karşı bir Müslümana böyle bir şey hissetmek istemem. Bakışa bakın yani. Peygamberin talebesi nasıl bakıyor? Nereden nereye gelmiş? Dün hepsi ırkçıydı bunların. Bunların hepsi Araplar, hemen hemen tamamı ırkçıydılar. Aşiretçiydiler hatta. Ve nereden nereye insanı yükseltiyor? Babamı diyor, babam diyor Müslüman değil, biliyor münafıklık yapıyor. Babası demişti ki bu muhacirleri buradan def edeceğiz ve aziz olanlar zelil olanları Medine'den çıkaracaktır. Yani azizler kendileri oluyor, zeliller de muhacirler oluyor. Efendimiz oğluna bunu söyledi. Dedik senin baban böyle demiş Abdullah. Ne dersin? Dedi ki doğru söylemiş ya Resulallah. Aziz sensin, zelil de odur dedi. Doğru söylemiş dedi babam. Ve dedi eğer onu öldürmek istiyorsan bana emret ya Resulallah dedi. Efendimiz hayır dedi, öldürmeni istemiyorum. Buna rağmen Abdullah koşa koşa babasından evvel şehre girdi, Medine'ye. Kapıda bekledi. Dedi ki diyeceksin ki aziz olan Resulullah'tır ve müminlerdir, ben de zelilim diyeceksin. Zelil olan da benim, yoksa seni buraya sokmam dedi. Ya da peygamberden izin çıkacak dedi. Kılıcı çekti, babasını içeriye sokmadı. Efendimiz'e haber ettiler. Efendimiz izin versin buyurdu. O zaman izin verdi. Yani savaşlarda mesela düşman ordusu içerisinde olan babasına karşı savaşan Müslümanlar, babasını öldüren, yani kafir ise aramızda bağ yok, böyle gören ama insanlık namına yardım edebilir, ekmek yemek verebilir, yaşlıysa bazı işlerini görebilir. dünyadayken babanla iyi geçin buyuruyor Allah İbrahim Aleyhisselam'a. O manada bir diyalog olabilir, insani. Ama İslam düşmanlığı yapıyorsa savaş bile edebilir onunla ve ona karşı bir muhabbet duymaz, duyamaz. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Müslümanların babaları, anaları da olsa, en yakınları da olsa o kafirlere muhabbet ve sevgi beslediklerini göremezsiniz. Caiz değil. İslam bu şekilde bir Müslüman için neyin önemli olduğunu gösteriyor. Yükseltiyor. Ne ırka baktırıyor, ne sınıfa baktırıyor, ne kan bağına baktırıyor. İnanca baktırıyor sadece. Ve bu en üstün şeydir insan için, ona baktırıyor. Çünkü insan akrabasını kendi tayin etmiyor, ırkını kendi tayin etmiyor. Ama inancını kendi tayin edebilir. İsterse gavur olur, isterse Müslüman olur. Ve insan içinde insan yapan da budur zaten, inancıdır. Yoksa kan bağı hayvanlarda da var. Mesela Kur'an-ı Kerim bize Nuh Aleyhisselam'ı da misal verir. Nuh oğlu için Allah'a yalvardı. Ya Rabbi oğlum boğuluyor dedi tufan esnasında. Allah ona bir ders verdi ve bize de. Ne buyurdu? O senin ailenden değildir. Böyle cahillerden olma, cahilce bir şey isteme benden ey Nuh. Sen peygambersin, bilmen lazım bunu. Kafir senin akraban sayılmaz. Onu öyle görmeyeceksin. İslam acayip bir bakış açısı kazandırıyor. Kendi çocuğu mesela, ona bakarken artık çocuğu gibi bakmamayı öğretiyor ve bunu başarıyor. Bu nasıl bir inanç ki bu? Bunu başarıyor. Ona bakarken eğer kendi dininden değilse hiç öyle bakmıyor. Başka bir gözlük takıyor. Gözümüzü değiştiriyor, bakışımızı değiştiriyor. Musab bin Umeyr radıyallahu anh kardeşi esir alınmış, karşı taraftandı, esir alınmış, getirmişler. Onu esir alan Müslümana diyormuş ki bundan çok fidye iste, bunu anası zengindir diyormuş. Kendi annesi yani. Kardeş de demiş ki ya biz seninle kardeş değil miyiz? Sen niye böyle konuşuyorsun? Sen bana şefaatçi olacağına, bırakın benim kardeşimdir filan diyeceğine, sen bir de diyorsun çok fidye isteyin, bunu anası zengindir diyorsun. Kardeşiz diyor, sen niye böyle yapıyorsun? Diyor ki hayır, sen benim kardeşim değilsin. Benim kardeşim diyor seni esir alan. O benim kardeşim. Sen benim kardeşim değilsin. Şimdi kan bağından dolayı kardeş olarak görmeyi bir meziyet gibi görenler din bağından dolayı kardeş olarak görmeyi neden kınıyorlar? Bu daha üstün bir kardeşlik çeşidi değil midir? İnsan çünkü kendi kardeşini kendi tayin etmiyor yani, kan bağıyla olan aynı anneden babadan o kardeşimizi biz kendimiz tayin etmiyoruz. Birçok insan eğer elinde olsaydı bugün kardeşi olan, kan bağı olan kimseleri kardeş olmasını istemezdi. Keşke bu benim annemden babamdan doğmasaydı der. Diyecek insan çoktur. Keşke bu benim kardeşim olmayaydı. Demek ki biz onu kendimiz tayin etmiyoruz. Ama din kardeşimizi kendimiz tayin ediyoruz. O halde bizim için o önemli olmalıdır. Evet, bu milliyet kavramı tabi değiştirilmiş olan kavramlardandır. Vatan gibi, millet gibi, din gibi kavramlar değiştirildi. Vatan doğduğun büyüdüğün yer oldu. Millet kan bağı olduğu seninle onlar arasında kan bağı olan insanlara denildi millet. Millet nasıl tarif edildi? Freud'ların tarifleri. Batı felsefecilerinin tarifleri. İşte aynı tarihi paylaştığınız, aynı dili konuştuğunuz, aynı soydan geldiğiniz, aynı topraklarda yaşadığınız, aynı kültüre sahip olduğunuz topluluğa denir millet. Bu Freud'un tarifidir. Batılıların tarifleridir bunlar. Bu gibi tariflerin hepsi onlara aittir. İslam'a göre milletin tarifi bu değil. Vatanın tarifi de bu değil. Vatan işte doğduğun, büyüdüğün yerdir falan. Vatanın tarifi bu değil. Vatan İslam'a göre İslam'ın hakim olduğu toprak parçasıdır. Millet de aynı dinden olanlar, aynı millettirler. İslam'a göre iki tane millet vardır dünyada. Birisi İslam milleti, biri de küfür milletidir. Üçüncü bir millet yoktur. İslam olmayanların tamamı küfürdür. İki millet vardır. Efendimiz buyurmuş ki küfür tek millettir. Millet kelimesi zaten din demek Arapçada. Tek millet yani tek din. Yani hepsi de kafirdirler. O yönde hepsi ortaktırlar. Ama birisi İsa'ya Allah der, birisi Uzeyr'e Allah'ın oğlu der. Birisi puta tapar, birisi bilmem ne yapar. Sonuçta hepsi de aslında küfür milletinin mensubudurlar. İki tane millet tanıyoruz biz. Türk milleti, Kürt milleti, Arap milleti değil. Bunlar millet değil. Bunlar ırktır. Irktır. Irk başka. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ya Yuhannes İnne halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, tüm insanlar yani. Ey insanoğlu, tüm insanlar. Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ceallakum şuuben ve kabaile lite'arafu. Sonra sizi şube şube, kabile kabile, millet millet, yani ırk ırk ve aşiret aşiret yaptık. Bakın burada hangi kelime kullanılıyor? Ve ceallakum şuuben, şuub yani şube şube, şubeler yani. Ve kabail, kabileler yani. Yani hangi kelimeyi kullanıyor? Bunları kullanıyor. Sizi şube şube, kabile kabile. Yani millet millet diyor mu? Demiyor. Millet millet yaptık demiyor. Çünkü millet zaten din demek. Türk milleti diye bir şey olamaz. Kürt milleti olmaz, Arap milleti olmaz. Arap ırkı olur, Türk ırkı olur. Dolayısıyla bütün Müslümanlar tek millettirler, bütün kafirler tek millettirler. Ama Müslümanlar değişik ırklara bölünmüşlerdir. Irk olur. Ama ırkınla övünme olmaz. Türk ırkı diye bir ırk yok mu? Kürt, Arap ırkı yok mu? Olabilir. Olabilir. Yoktur diyenler de var da. Hadi diyelim ki var yani. Türk ırkı var, Kürt ırkı var, Arap ırkı var. Olabilir. Ya bu bir şey ifade etmez yani. Sadece niçin ya Allah böyle şube şube ayırmış? Lite'arafu, tanışasınız diye. Adı olsun Ahmet, Mehmet. Nasıl ki insanların isimleri var. Böyle milletlerin de isimleri olması gerekir. Yoksa nasıl tarif edeceğiz? Türk, Kürt, Arap, Çinli falan olmazsa nasıl söyleyeceğiz yani? Bu kadar. Yani kız alışverişi olsun, mal alışverişi olsun, akrabalık kurulsun. Gidin gelin birbirinize. Farklı örf adetleriniz olur. Onları görün. Gezin, dolaşın. Bu kadar yani. Ve üstünlük yok yani. Lite'arafu yani bu kadar tanışasınız. Başka bir maksadı yok yani. Yani demek ki Allah'ın böyle bölmesi, ırklara bölmesi tek maksadı bu. Tanışasınız, alışveriş yapasınız, farklı şeyler göresiniz birbirinizden. Bu kadar. Üstünlük taslayasınız diye değil. Dolayısıyla diyebiliriz ki ırkçılık gericiliktir. Kabilecilik gericiliktir. Bunlar İslam'dan evvelki cahiliye insanlarının inançlarıydı, bakış açısıydı. Bunlar geri kalmışlığın alametleridir. Bir memlekette ırkçılık varsa, kabilecilik varsa, vatan anlayışları yalnızca doğduğu, büyüdüğü yer demek ise, millet anlayışları aynı soydan gelenler, aynı dili konuşanlar demek ise, bunlar geri kalmış toplumlardır. Gericidirler, bakışları gericidir. Çünkü Müslümana göre, İslam'a göre bütün Müslümanlar hangi dili konuşursa konuşsun aynı millettendirler, tek millettendirler. Bakın böyle olunca o zaman bir sorun kalır mı? Irkçılık diye bir bela kalır mı? O zaman milletleri bölen, parçalayan bu bela kalır mı? Kalmaz. Bütün Müslümanlar hepsi aynı millettir dediğiniz zaman, yani bugünkü ırkçılığı önlemenin tek yolu İslam'dır. Yıllar evvel demiştim. Bu memleketin bölünmesini istemeyenler, Allah'la savaşanlar bile, onlar da dahil, Allah'a karşı savaş açmış olan dinsizler bile bilsinler ki şu memleketin bölünmesini istemiyorlarsa Allah'a sığınmak zorundadırlar. İslam'ın millet anlayışına sığınmak zorundadırlar. Başka türlü anlayışlar ülkeyi böler. Sen Türk milleti dersen, o da Kürt milleti derse, öbürü de Arap milleti derse, tabii ki bölünürsünüz. Ama İslam milleti derseniz, millet zaten budur. Din demektir. Arapça bir kelime, Arapça'da manası din. Böyle öğretirseniz bu sorunların üstesinden gelebilirsin. Hepimiz aynı milletiz dersiniz. Ama ırk farkı olabilir. Her ırkın da hakkını verirsiniz. Aynı milletten olduğumuza göre kardeşiz dersiniz. Hepimiz Müslümanız, kardeşiz, mesele biter. Allah'ın düşmanları bile Allah'tan yardım istemek, Kur'an'dan yardım istemek zorundadırlar. Bu meseleden kurtulmak istiyorlarsa. Eğer bir gün memleket bölünürse, bunun sorumlusu onlardır. İslam bütünleştiriyor, onlar bölüyorlar. Bunun sorumlusu onlardır. Kaç bin insan öldü, hep karşı tarafı suçluyorlar. Onlar suçsuz mu? Hayır, suçsuz değil, suçludurlar. Onlar da ırkçılık yapıyorlar. Ama hep mi onlar suçlu? Bu taraf mı suçu yok mu? Hep Kürtçü mü suçlu? Hiç Türkçüler suçlu değil mi? Türkiye Türklerindir diyenlerin hiç mi suçu yok? Irkların haklarını vermeyenlerin hiç mi suçu yok? Herkesi Türkleştireceğiz diye 80-90 yıldan beri mücadele edenler, Kürt'ü de Arap'ı da Türk yapmak için mücadele edenler, hiç mi suçu yok? Tahrik edenler, hiç mi suçu yok? Dağlara, bayırlara tahrik edici cümleler yazanlar, ırkçı cümleler yazanlar, hiç mi suçu yok? Bir çimento lazım. Irkları, aşiretleri bir arada tutmak için çimento lazım. İslam diye bir çimentoydu. Bu çimentoyu beğenmediler. İslam kardeşiyiz demek istemediler. Laikliğe aykırı gördüler. İslam, İslam, İslam derlerse o zaman belki İslam hareketler kuvvetlenir diye ödleri koptu. İslam'ı unutturmak istediler. O zaman bir çimento lazım geldi, lazım oldu. Acaba hangi çimento, nereden bir çimento bulalım diye düşündüler. Türkçülükte birleştirmeye karar verdiler. Türkçülüğü çimento olarak kullanmaya kalkıştılar. Herkesi Türk yapacaklardı. Halbuki bir kafir Müslüman olur ama bir Kürt, bir Arap Türk olamaz. Anasını mı değiştirecek? Bir Hristiyan, bir Yahudi, bir dinsiz Müslüman olabilir Ama bir Türk, bir Kürt Türk olamaz, bir Türk de Kürt olamaz. Ve bu çimento değil, bu parçalayan bir şey. Bu parçalıyor, birleştirmiyor. Bu çimento değil, bu su, su. Şu bina ayakta duruyor bakın. Bunun içerisinde ne var? Şu tavanın içerisinde çakıl var, kum var, su var. Bunlar bir arada tutan nedir? Çimento. O bunları bir arada tutuyor ve bak koca bina ayakta duruyor. Çimento olmasa bu durur mu böyle? Şimdi çimentosuz toplumu ayakta tutmaya çalışıyorlar. Herkesi Türk yapalım istediler. Olmadı. Her sabah çocuklara Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye başlattılar. Arap çocuğuna Türk'üm diye söyletiyor. Kürt çocuğuna Türk'üm dedirtiyor. Yani bunu demekle Kürt Türk olmaz, Arap da Türk olmaz. Olmadı, tutmadı. Demek ki bu çimento değilmiş. Özür dilesenize, özür dileyin. Biz İslam çimentosunu kaldırdık. Bunu çimento zannettik. Bununla olur zannettik. Meğer olmazmış. Milletimiz özür dileriz sizden. Zarar verdik. Deyin. Bizim bu hatamızı düşman da kullandı. Bizi parçalamaya çalışıyor. Bir sürü insan ölüyor. Bu hata yapanların hiç mi suçu yok? Niye Osmanlı'dayken, Osmanlı'nın bilhassa İslam'ın daha hakim olduğu yükseliş dönemlerinde neden böyle bir sorun yok? Türk de vardı, Kürt de vardı, Arap da vardı, her millet vardı. Niye böyle bir problem çıkmadı Osmanlı'da? Niye böyle bir terörist hareket çıkmadı? Çünkü Osmanlı'da böyle illa da Türk, Türk, Türk deyip durmuyorlardı ki. Hep kardeşiz diyorlardı. Beraber namaz kılıyorlardı. Türk, Kürt, Arap. Hatta Fransız olsun isterse, İngiliz olsun isterse, Müslümansa beraber saf saf namaz kılıyorlar. Böyle olunca ırkçı bir hareket töremez ki. İşte bu işi bu hale gelmesinde bunlar sorumludurlar. İslam'a göre demek ki Müslümanın milliyeti inancıdır. Aynı inançtan olanlar aynı millettendirler ve kardeştirler. Böyle bir milliyetçiliği İslam kabul eder. Milliyetçilik yani ırkçılık değil, din bağı. İslam'ın kabul ettiği bağ yalnızca budur. Saygı duyduğu bağ yalnızca bu bağdır. Bunun dışındaki bağlara İslam saygı duymaz.